Ayrım 8, Cemile, Orhan Kemal, sayfa 101. 18. Gecenin ikisine doğru bardağın yıkılarak çıkan Katip Necati kısa boylu arkadaşına, "Ben fabrikaya gideceğim," dedi. Bir eski binbaşı oğlu olan ve annesinin nesi var nesi yoksa satıp barda yiyen bu arkadaşı Necati'yi çok severdi. "Ne var fabrikada?" "Ne mi var? En yakın arkadaşımsın güya. Bilmiyor musun?" "Ha, şu mesele. Boşnak kızı değil mi?" "Tabii. Fabrikada mı şimdi?" "İki saattir iş başında olması lazım. Bu kafayla gidersem konuşabilirim gibi geliyor bana." "Çok utangaçsın. Alt tarafı bir işçi kız. Konuşamayacak. Ne var? Nesinden utanıyorsun?" "Yazıklar olsun." "Niye?" "Sen de babaannem gibi konuşuyorsun. O da dudak büker bir işçi kız der. Gücüne mi gitti?" "Gitti tabii. O halde affedersin kardeşim." Necati'nin boynuna sarıldı, yanaklarından öptü. "Affettin mi?" "Bir daha bu tarzda konuşmamak şartıyla." Islak caddeyi karşıdan karşıya geçtiler. Şehrin bu en büyük caddesi bomboştu. Elektriklerden çoğu sönmüştü. Uzaklarda bekçi düdükleri, az sonra sarhoş kahkahaları taşan iki araba, allı yeşilli morlu bar kızlarıyla geçip gitti. Bir köşe başında arkadaştan ayrılan Katip Necati fabrikanın yolunu tuttu. Başı ağrıyordu. Barda gene bir sürü sarhoşla tanışmış, ismini bile bilmediği çeşitli içkiler içmişti. Bu içkileri isteyerek değil, yeni tanıştığı, daha doğrusu tanıştırıldığı kimselerin zoruyla içmek zorunda kalmıştı. Oysa artık barı da birkaç saat can ciğer olup sonra unuttuğu dostları da sevmiyor, sevemiyordu. O istiyordu ki Cemile ile evlensin, içkisiz, dolaberesiz, her türlü endişeden uzak bir aile yuvası kursun. Sabahleyin evden çıkarken karısı onu kapıdan uğurlasın, akşam üzeri paydoslarda kapıda karşılasın, değerli toplu bir ev, tertemiz, saf bir kadın, tertemiz kadının ilgisi, samimi sevgisi. Fabrikanın sımsıkı kapalı demir kanatları önünde durdu. Bu saatte fabrikada hiçbir işi yoktu, olamazdı. Bunu başkalarının, mesela iplikhane ustasının adamlarının pekala düşünebileceklerini, hatta sabahleyin ustalarına yetiştirebileceklerini gayet iyi bilmekle beraber aldırış etmiyordu. Fabrika sahibi Numan Şerif Bey ona açıktan açığa arka olmuş, ortağı Kadir Ağa'ya rağmen tutmuştu. Demir kapıyı yumrukladı, ikinci yumruklayışta kapı açıldı. Boşnak kapıcı, "Oo enişte, hoş geldin yahu," dedi. O her zaman gerek kapıcılar gerekse işçilerle senli benliydi. Onlarla konuşmaktan, şakalaşmaktan hoşlanırdı. "Hoş bulduk," dedi, içeri girdi. "Hayrola böyle gece vakti?" "Hiç, işim var biraz da." Kapıcı göz kırptı. "Ne işi?" Necati sadece güldü. Sonra kapıcının kulübesine girdi, birer sigara yaktılar. Fakat Necati'nin başı çok fena ağrıyordu. Kulübe duvarlarında asılı el aynasını aldı, yüzüne baktı. Yeni tıraşlı tombul kıpkırmızı yanaklar, yandan ayrılmış bir yan tenli saçlar, inceltilmiş bıyık, favorileri uzun uzundu. Dilini çıkarıp baktı, paslı bir dil. Aynayı yerine asarken, "Başım çok fena ağrıyor," dedi. Kapıcı, "Yut bir aspirin," tavsiyesinde bulundu. Sigaralar sessiz sessiz içiliyordu. Bir ara kapıcı, "Seninki de içeride," dedi. "Kim benimki?" "Yapma be Necati Bey." "Kim sahi, benimki kim?" "Numara yaparsın." Necati güldü. Kapıcı, "Tanırsın babasını, yoksa tanımazsın." "Tanımam." "Var bir baba onda, 400 dirhem. Ve başladı. Kaynatasının ne adam olduğunu şundan bundan çok dinlemişti. Kızı babasının asaleti, şu su bu su için sevmemişti ki. O küçücük bir memurdu. Aldığı maaş çok azdı. Bu küçücük memurun azıcık maaşıyla yetinecek bir kız istemişti. Akrabaları içinde zengin kızlar yok değildi. İstese onlardan herhangi birini alabilirdi. Ama bunu hiçbir zaman istemedi. Kalktı, kulübeden çıktı. İptikhaneye girip girmemekte tereddüt ediyordu. İptikhaneden kovuluşunu yüreğine işlemişti. Sanıyordu ki kızlar bunu hatırlayıp gülüşecekler, alayı alacaklardı. Buna rağmen iptikhaneye taraf yürüdü. Dokumhanenin önden geçerken kısa boylu şişman bir adam, uzun boylu zayıf bir delikanlıyla yanında durdular. Zayıf, uzun boylu delikanlı kızarıp bozarıyordu. Nihayet ayrıldı, dokumalara girdi. Dedi ki, "Arkadaş," dedi, "ben Cemile'nin ev sahibiyim. Senden konuşmak istiyorum biraz." Necati hayretle baktı. "Ne konuşacağız?" "Benim adım Musa. Hadi şu aptishane aralığına gidek, birer sigara içek." Dokumacı Musa'nın babacan hali Necati'nin hoşuna gitmişti. "Hadi gidelim." Bir arı kovanı gibi uğuldayan tuvalet aralığına girdiler. Sigara paketini çıkarıp ikram eden Musa, "Ben harbiciyim arkadaş, efendice laflar bilmem, kusura bakma," dedi. Demin yanımda tüysüz bir oğlan vardı ya hani. O da Cemile'nin ağabeyi Sadri. Gel gelelim. Utandı, toy. Lakin seni çok seviyor. Babası olmasa işin içinde bacısını sana hemen verirdi. Bir iki demeden. Dokumacı Musa Katip Necati'nin o kadar hoşuna gitti ki. Çök bakalım arkadaş dedi. Çömeldiler, sırtlarını duvara dayadılar. Sonra? Sonrası sağlığın. Sana kardeşçe bir tavsiye. Eğer bu kızı ciddi olarak seviyor, kendine aile yapmak istiyorsan elini çabuk tut. Bir iki deme kızı iste. Yoksa Necati huylandı. Yoksa kızın başında bir bela fırlanıyor. Ne gibi? Dokumacı Musa gece işe gelirken önlerini kesen otomobil olayını bire yüz katarak anlattı. Necati adam akıllı telaşlanmıştı. Gözleri büyüdü, elleri titremeye başladı. Kim? Kim bunlar? Kim olacak? Bizim dokumalardaki cam göz sadık filan. Fellahlar mı yani? Esas kendilerine değil, bir Halil var, deveci Çapur Halil. Ona, oğlan bayağı varlıklı, para döküyor onun için. Elini çabuk tut arkadaş. Necati çılgına dönmüştü. Yeni bir sigara yaktı. Babaannesine birdenbire fena halde içerledi. Kızı gidip görmesi, hatta babasından istemesi için kaç kere yalvarmıştı. Her seferinde de sen bir bey çocuğusun, sıradan bir işçi kızıyla evlenmek sana yakışır mı? Senin yoksa bile babanın şerefi var. El alemin yüzüne nasıl bakarım sonra? Ben böyle işe girişemem diye başından atmıştı. Babaannesini karıştırmadan bu işi kıvırabileceğini aklı kesse gider babasından kendi isterdi ama dalmıştı. Birden Musa aha seninki gidiyor dedi. Necati baktı. Siyah göğüslük, beyaz başörtüsüyle onunki. Su içmeye karşı musluklar tarafına gidiyordu. Yanında iki arkadaşı vardı. Elindeki sigarayı atıp fırladı. Kızların yanına gelince durdu. Gözleri kararıyor, başı dönüyordu. Kızların hemen arkasındaydı ama kızlar onun farkında değildiler. Necati pişman olmuştu. Geri dönecekti ki onunki başını çevirdi. Bir an göz göze geldiler. Kız hafif bir çığlıkla kaçındı, başörtüsüyle ağzını kapadı. Cemile'nin yanındakiler de işin farkına varmışlardı. Yüzü hafif çiçek bozuğu olan bankocu güldü. Burada konuşmak olmaz, görürler dedi. Necati, bir şey sormak istiyorum diye kekeledi. Ne soracaksın? Kendisini babasından isteyeceğim. Ne diyor? Güllü, cevap versene kız dedi. Cemile gülüverdi. Güllü üsteledi. Cevap versene kız domuz. Başını birdenbire çeviren Cemile sertçe çıkıştı. Madem böyle bir niyetin var, ne duruyorsun? Güllü, elini çabuk tutmazsan karışmam sonra dedi. Cemile, ne olur. Geceyi unuttun mu Tomofili? Cemile omuz silkti. Hiç kimseden korkmuyorum ben. İplikhaneye taraf yürüdü. Halime de ardından, arkada kalan Güllü, ben İzzet Usta'nın bacısıyım. Sen onunla görüş en iyisi. Abinin sözünden çıkmaz Cemile'nin babası. E mi? Dedi. Cemile'nin peşinden koştu. Az ileride bekleyen Musa, konuştun mu diye sordu. Necati, konuştum dedi. Neye karar verdiniz? İzzet Usta'nın bacısıymış o kadınlardan biri. Hey, Güllü, ne dedi? Abin Cemile'nin babasıyla konuşacak dedi. Hah, şimdi oldu işte, tamam. Malik Ağa İzzet Usta'yı gözü gibi sever. Bir dediğini iki etmez. Hadi ben gidiyorum. Musa dökümhaneye taraf yürüdü. Sadri dokumhane kapısında bekliyordu. Ne oldu dedi Musa. Bize kim derler yahu? Konuştun mu? Bak hele bak. Lakin iyi olan arkadaş. Sapına kadar delikanlı. Niye? Gel birer cigara içek dedim. Hadi dedim. Benden hele aralığına bile geldi. Öteki memurlar olsa. Dokumhaneden içeri girdiler. 19. Kara kız gözlerini açtığı zaman saat sabahın 8'ine geliyordu. Kitap okuyan İzzet Usta, kara kızın uyandığını görünce günaydın dedi. Kara kız ilk önce her şeyi yadırgadı. Etrafına şaşkın şaşkın baktı. Beni buraya kim getirdi? İzzet Usta kısaca anlattı. Kara kız, Bismillahirrahmanirrahim dedi. Sonra her şeyi hatırladı. İzzet Usta'ya çekinerek bakıyordu. Ben burada dün ikindiden beri mi yatıyorum? Tabii, bütün gece burada mıydım? Evet, vay başıma gelenler. Niçin? Ne oldu? Hiç. Telaşla kalktı, üstünü başını düzeltti, hemen gitmek niyetindeydi. İzzet Usta, olmaz, kahvaltı etmeden gidemezsin. Ziyade olsun usta, işe de gidemedim. Tüh, oldu mu ya? Beni niye uyandırmadın? Denedim, olmadı, çok sarhoştum. Kalktı, ekmek peynir çay getirdi. Kara kız şimdiye kadar hiç kimseden görmediği bu yakın ilgi karşısında sıkılıyor, yaptıklarına pişman oluyordu. Küçük bir tepsi içinde getirdiği kahvaltıyı önüne bırakan İzzet Usta, hasta karısının başucuna çekilmiş, kitabını açmıştı. Kara kız, usta be amma da çok kitabım var dedi. Öyle mi? Niye bir katiplik almıyorsun? İzzet Usta uzun uzun güldü. Esah'tan niye almıyorsun? Daha rahat değil mi? Yaz kış bir masanın başında. Oh, vermiyorlar bacı, vermiyorlar. Rahatlığı kim sevmez? Madem vermiyorlar, ne diye okuyorsun? Gözlerine yazık değil mi? Katip olamadıktan sonra. İzzet Usta cevap vermemeyi uygun buldu. Kara kız onu göz ucuyla uzun uzun inceledikten sonra ağzını sofra beziyle sildi. Ziyade olsun usta. Allah yokluk kederi göstermesin. Afiyet olsun, doydun mu? Şükür doydum, ziyade olsun. Kalktı, ayakkabılarını giydi. Hoşça kal usta. Güle güle bacı, gene gel. Burası yabancı yer değil. Eksik olma. Dışarı çıkıp kapıyı çekti. Kim ne derse desin, şu adam çok hoşuna gitmişti. Gece ilişip ilişmediği aklına geldiyse de ihtimal vermedi. İzzet Usta'nın böyle şeyler yapmayacağına inanıyordu. Kebapçının oraya geldi. Camgöz Sadık tek başına oturmuş, içiyordu. Kara kızı görünce, "Neredesin lan hey, Allahsız oğlu, Allahsızın kızı, neredesin?" dedi. "Sorma dayıoğlu, sarhoş olup kalmışım." İçeri girdi, bir iskemle çekip oturdu. Camgöz Sadık, "Bir çuval inciri berbat ettik," dedi. "Seni görüyor musun? Ensesinden kör bıçakla kesilecek şeysin. Allah'ıma. Ne yapayım kardeş, kendimden geçmişim. Madem bir işe karar verdik, insan o kadar çok içirir mi? Zorladınız da zorladınız. Seni erkek belledik, ne bilelim. Erkeğim oğlum, gene de erkeğim ama. Şarap afyonu muymuş neymiş, sarhoş etti beni." Başından geçenleri anlattı. Camgöz Sadık'ın aklı gitti. "Demek İzzet'in evinde kaldın. Sabahleyin gözlerimi bir açtım ki ne açayım. Saat 8. İzzet Usta da kitap okuyor. Ulan bir düşündüm. Lakin Sadık, şöyle böyle diyorsunuz ama herif sapına kadar adam. Çek lan sen de adammış, onun adamlığının da. Sana fazla iltifat etti galiba. Akşam tam tertibatı aldık, yolu kestik, bir ıslık bir ıslık daha güya bacımız işaret verecekti. Ne yapayım kardeş, sarhoş oldum dedim ya. Halil nerede? Gitti. Köye mi? Köye ama birkaç güne kadar gene gelecek. Allah'ın günü tükenmedi ya. Bu sefer fosa çarptık. Bir de ayık kafayla tecrübe edeceğiz bacımızı. Nasıl? Kara kız şöyle bir düşündü. Aklına İzzet Usta geldi. Cevap vermedi. Camgöz Sadık sordu. Neye cevap vermiyorsun? Ne bileyim vallahi kardeş. Korkuyor musun yoksa? Korkmuyorum ama. Korkmuyorsan aması ne? Kız Halil'i sevmiyor ki. Anlaşıldı. Senin aklına girmişler. O İzzet deyusu mu girdi aklına yoksa? Benim aklıma hiç kimse giremez. Ben insan değil miyim? Benim aklım yok mu? Haşa bacı, estağfurullah. Ama dün peki diyordun. Bugün hava değişti. Kara kız cevap vermedi. Camgöz Sadık el çırptı. Garson koşarak geldi. Bak bacıya ne yiyecek? Bir ufak içer misin? Kara kız. Yok babam yok. Hala içim bulanıyor dedi. İçmem. Kör kütük sarhoş olmuşum. Kebap ye. Bir kebap yerim hatırın için. Garson çekildi. Camgöz Sadık. Sen Esah'tan mı boş veriyorsun yani dedi. Neye? Cemil'in işine. Ne bileyim Sadık, sonu iyi mi olur kötü mü? Bunun ardında mapislik de var. Yahu sana göre hava hoş. Islık çaldık mı sen öksüreceksin. Üst tarafına karışma. Herif para koyuyor yahu. Enayilik etme bacı. Kız gibi 3 tane 10'luk sana. 3 kırmızı 10'luk kara kızın kafasında canlandı. Onluklar açılıp kapanıyorlardı. Onluklar o kadar canlı, öylesine kudretliydiler ki İzzet Usta ve onun iyiliği yavaş yavaş silinmeye başladı. Kebabını yiyip bitirdiği zamansa eski kara kız olup çıkmıştı. Camgöz Sadık, nasıl, anlaşmaya vardık mı? Diye sordu. Bakalım cevabını verdi, kısmetse. Bunun peki demek olduğunu anlayan Camgöz Sadık'ın neşesi yerine geldi. Yaşa bacı, sen kimin bacısın? Garson, oğlum bir yarım daha getir, diye bağırdı. Yeni gelen yarım kiloluk şaraptan kara kız da bir bardak içtikten sonra kalktı. Nereye? Fabrikaya gideyim hele. Kızı gör, o değilden davran. Gir sakalının altına, çakarsın ya. Orasını bana bırak. Az çok bilirsin bacını. Kebapçıdan çıktı. Saat 9'a geliyordu. 11.30'da millet paydos edecekti. Bunu bildiği halde Cemile'yi görmek, ondan özür dilemek, sakalının altına girmek için adımlarını açtı. Kara kızla iptikhanenin kapısında karşılaşan koca göbekli usta, "Maşallah hanımefendi, feneri nerede söndürdün?" dedi. Kara kız güldü, fabrika kapısında. Neredeydin? Örtümün altında. Şakayı bırak, neredeydin sahi? Sorma, bizim dayıoğluyla kafayı çektiydim. Biraz fazla kaçırmışım. Yalansın. Yalan mıyım? Yalancı senden rezil olsun be. Kahkaha ile güldü. Usta, git benim odaya, geliyorum dedi. Kara kız göz kırptı. Ne olacak? Git, geliyorum. Yok babam yok, odanda işim yok senin. Abo. Sahi git, bir şey söyleyeceğim. Burada söyle. Kız git, kafamı kızdırma ha. Benim işim var gidemem. Hem sen benden küs değil misin? Yürüdü. Kara kızın kendilerine doğru geldiğini gören Cemile geliyor dedi. Yanı başındaki Halim'e baktı. Pis cenabet. Güllü de baktı Cemile'ye. Yüz verme ha dedi. Yüzü yüzülsün. Arsız arsız bilerek Cemile'nin yanına sokulan kara kız. Aman bacım yüzünüze bakamıyorum vallahi. Beni affedin. Neydi o halim değil mi? Dedi. Cemile cevap vermedi. Kaşlarını çatmış işiyle meşguldü. Kara kız sordu. Yoksa benden küstün mü? Güllü. Tabii küstü dedi. Niye? Ben ona ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Ne yaptığımı bilmiyorum ki. Bir suçum, bir günahım varsa söyleyin. Cemile. Neyse fazla uzatma. Bir daha benimle konuşur, bana laf atar, yanıma gelirsen ben bilirim yapacağımı dedi. Kara kız hınçla baktı. Cemile'nin üstüne atılıp saçlarını eliyle dolayabilirdi. Ama aklında üç onluk, kırmızı üç onluk. İşi şakaya vurdu. Abo, amma da kızmış ha. Demek ben ne haltlar etmişim. Vay bacım vay. Ayağım kırılaydı, dilim tutulaydı da. Usulcacık savuştu. Cemile, pis cenabet dedi. Güllü, gene bir domuzluğu var. Yoksa bu sözleri yemezdi o, dedi. Aman tetikte dur Cemile, değil mi? Cemile, doğru dedi. Başlarını önlerine eğerek işlerine koyuldular. 20. Cemile öğle paydosunda eve döndüğü zaman babası fakir bir boşluğa tıraş ediyordu. Her zaman iki eli kanda bile olsa kızına bakar, güler, laf atardı. Babasının bu ilgisizliği Cemile'nin gözünden kaçmadı. Usulcacık yukarı çıktı, örtüsünü, tozlu önlüğünü filan suçlu suçlu çıkardı. Babasının bugün yemek bile pişirmediği anlaşılıyordu. Her gün odadan içeri girdi mi mis gibi bir yemek kokusuyla karşılaşır, iştahı açılırdı. Tıraş bitmişti. Boşnak teşekkür üstüne teşekkür ederek çıkarken odaya Sadri girdi. Cemile'ye laf olsun diye. Bugün beklemedim, memnun oldun mu dedi. Cemile bakmadı bile. İhtiyar Malik tıraş leğenini yıkadı, bileği taşını, kayışı, usturayı güzelce silip küçük çantaya yerleştirdi. Bütün bunları kapıda ayaküstü seyreden Sadri, bugün yemek de pişmemiş galiba dedi. İhtiyar Malik cevap vermedi. Öyle mi baba, yemek pişirmedin mi bugün? Pişirmedim. Cemile ile Sadri bakıştılar, bir şeyler sezmişlerdi. İşini bitiren İhtiyar Malik merdiveni ilgisizlikle çıktı, geçti, köşesine oturarak pencereden dışarılara bakmaya başladı. Sadri de postallarını çıkarıp babasının yanına geldi. Ayak ucuna diz çöktü. Zorun nereden baba, niye darıldın? İhtiyar adam dışarılara bakmaya devam etti. Eksik bir hareketimizi mi gördün, yoksa birisi bir şey mi söyledi, benim hakkımda mı? Birdenbire kızına dönen ihtiyar sordu. İzzet'ten duyduklarım doğru mu? Cemile sapsarı kesildi. Sana söylüyorum. Sana söylüyorum, cevap versene. Başını sertçe çeviren Cemile ıslak kirpikleriyle ok gibi baktı. Evet doğru. Yerinden kalktı, yatak yığınına kapandı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. İnce genç kız omuzları sarsıla sarsıla hıçkıra hıçkıra ağlıyor, fırtınaya tutulmuş gibi gittikçe artan bir hıçkırıkla ağlıyordu. 15 yıldır kızını ilk defa bu kadar ağlatan ihtiyar Malik'in yüreği parça parça oluyor, kalkıp onu eskiden olduğu gibi kucağına almak, gözyaşlarını silip öpmek istiyordu. Buna rağmen biraz da zorla. Cehennem, beri sen daha öte. Bundan sonra benim Cemile isimli kızım yok artık. Başımı alıp gideceğim, köyüme gideceğim dedi. Oğluna döndü. Benim oğlum yeter bana. Birlikte çeker gideriz. Kız kısmı değil mi? En iyisinin tırnağına köpek sıçsın. Yüreklerine el oğlu girdi mi? Bırak. Bir gün bir tekme baba evine. Zarar yok. Ben de bundan sonra dünyada Cemile isimli bir kızım yok derim, biter gider. Oğlum var ya, yeter. Birlikte çift sürer, ekim biçeriz. Kendi ellerimizle çaktığımız iki göz bir huğumuz olur. Gel benim oğlum, benim vefakar oğlum. Sadri'yi kucağına aldı, Cemile'ye göz ucuyla baktı. O hala hıçkırıyordu. Kızının hıçkırmasından vahşi bir zevk alan ihtiyar Malik, onu iyice ezmek isteyerek devam etti. Sadron benim aslan oğlum, kışın değil mi Sadro? Çatarız ocağımıza, odunları süreriz cezveyi. Muy da bizimle olur ha? Sadri, bu Musa dangalak mangalak ya, bazen kitap gibi laf söylüyor dedi. Ne söyledi gene? Kız kısmı değil mi dediydi. Hiç canım, en iyisinin tırnağına. Cemile'ye göz ucuyla baktı, el oğlu için ne baba, ne ana, ne de kardeş. Öfkeyle dönen Cemile, şimdi gidip kendimi ırmağa atarım ha, ne istiyorsunuz benden diye bağırdı. Sadri kahkahayla güldü. İhtiyar Malik'in artık dayanacağı kalmamıştı. Kalktı, kızının yanına gitti. Eskiden olduğu gibi onu kucağına aldı, yaşlı gözlerini öpmeye başladı. Ama bu eski Cemile, onun sevgili kızı, kız kosu Cemka değildi. Yabancı bir vücudu kucaklamış gibi irkildi. Sonra kafasından her şeyi atarak onu tekrar bağrına bastı. Cem kan benim, yavrum benim, kuş kan benim. Kucağında kızı az evvel kalktığı yere geldi, oturdu. Cemil artık ağlamıyordu, ıslak gözleriyle önüne bakıyordu. Başını babasının göğsüne dayamıştı. İhtiyar Malik kızının saçlarını okşuyor, onun ağırlığını tatlı tatlı duymaktan memnun söyleniyordu. Torunlarımı alır köye gelirsiniz. Sadi'nin karısı inekleri sağar, yoğurt çalar, yayıkta ayran döver. Ben de gözümde gözlük, torunlarıma oyuncaklar yaparım. Ama geleceğinizi bize evvelden telgrafla bildirirsiniz. Sizi Sarkış'ta da trende karşılamaya geliriz. Sadri'nin karısını getirmeyiz ama. Sadri, niye? Bizim karının suçu ne? Dedi. Cemile katıla katıla güldü. Senin karın pis, elleri mayıs kokar da ondan. Hadi kız sen de. Elleri mayıs kokarmış. Kokar tabii. Benim karım sizi beğenecek mi bakalım? Karnım acıktı benim. Babilo, ne yiyeceğiz? İhtiyar Malik davranırken. Beni yiyin dedi. Koca kız, dur şöyle bakayım. Kalktı aşağıya indi. Pastırmayla yumurtayı alıp geleyim bari. Her şeye rağmen içinde bir sızı, kızının er geç gideceğini düşünmekten gelen bir sızı. Dışarı çıktı, kapıyı usulcacık çekti. Sadri, akşam ne konuştun diye sordu. Cemile gözlerini kim bilir kaçıncı defa silerek. Ne biliyorsun dedi. Bilirim ben. Sahi ne biliyorsun? Musa ile beraberdik, onu gördük. Musa dedi ki gidip konuşacağım dedi. Gitti, konuştu. Onu sana Musa göndermiş. Cemile tavana doğru şükranla baktı. Ne iyi adam şu Musa değil mi? Kapı açıldı, İzzet Usta göründü. Sadri ile Cemile. Buyur dediler, buyur ağabey çıksana. İzzet Usta, hayır çıkmayacağım dedi. Babana açtım meseleyi. Hiç şaşmadı, zaten böyle bir şey bekliyordum dedi. Merak etme Cemile. Cemile ağabeyine baktı, gülümsedi. Sadri, eksik olma usta, her şey olup bitti dedi. Sahi mi? Fırtına esti, şimşekler çaktı, sonra bir yağmur. Mesele yok, şunu da söyleyeyim. Necati'ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım. Ne yapıp yapacak, babaannesini gönderecek. Cemile'ye, evi çok temiz, tertipli tut. Onlar her şeyi inceden inceye bakarlar. Başkalarının gözlerindeki çöpü görmeye pek meraklıdırlar. Sadri'ye, ne oluyor, fabrikada ne var ne yok dedi. Bunu birdenbire hatırlayan Sadri, bombok dedi. Bomboka, millet için için kaynıyor usta. Bu para gününden çok korkuyorum. Şefin adamları el altından meryansın ediyorlar. Kadir Ağa, o da bir tarafta. İzzet Usta uzun uzun düşündükten sonra yazık, çok yazık dedi. Sen sakın karışma. Neye usta? İtalyan'ı dövmek isteyeceklerdir. Yahut da Sadri dehşetle baktı, bakıştılar. Cemile, yahut da İzzet ağabey diye sabırsızlandı. İzzet Usta cevap vermedi. Cemile'ye sadece baktı. Kafası meşguldü, sonra çıktı gitti. Cemile, İzzet Usta ne demek istedi ağabey diye sordu. İtalyan'ı belki de öldürürler demek istedi ama pek zannetmem. O kadar ileri gidemezler ama gene de belli olmaz. O bir gün para alacağız. Evet, boş ver ona da. Güldü, kız kardeşine ümitle baktı. Dedi Cemile, sen de benim işimi yapacaksın ama. Cemile hayretle, ne işi diye sordu. Ben köye müye gitmek niyetinde değilim. Babama boş ver. Herkes köyden şehre geliyor. Ben şehirden köye mi gideceğim? Ne işim var köyde? O köyde kim adam olmuş ki ben olayım? Benim köyümde, şehrimde, anamda, babamda fabrika. Benim başka mesleğim yok. Ben fabrikadan başka iş göremem. Onun için. Cemile'ye tekrar ümitle baktı, güldü. Göz bebekleri sarı sarı parlıyordu. Evet, onun için. Onun için burada kalıp senin yerine birisini getirmeyi düşünüyorum. Cemile her şeyi anlamıştı. Kimi diye sordu. Kimi mi? Benim gibi bir işçiyi tabii. Mesela kim olabilir? Ne bileyim ben? Düşün, tahmin et bakalım. Cemile düşündü, ölçtü, ağabeyine denk olabilecek kim vardı? Bazı isimler söyledi. Sadri, bilemedin dedi. Kim ya? Kim mi? Senin arkadaşın. Cemile bir çığlık attı. Halime mi? Sadri usulcacık güldü. Cemile, imkanı yok ağabey, imkanı yok dedi. Neye? Onun öyle bir cadı annesi var ki. Ben onun annesini de bilirim, babasını da. Tabii bilirsin ama 500 lira almadan kızını vermeyeceğini de biliyor musun? Beni çok seviyor, her zaman gel diyor. Babası da iyi adam, yatalak. Okumuş adam hem de, dolu kitapları var. Annesi beni çok seviyor. Kızını bana vermek ister. Senin neyine gerek? Sen yap aramızı, üst yanına karışma. Cemile'yi bir düşüncedir almıştı. Yapmaya yapardı ama Halime'nin annesini gayet iyi biliyordu. Bir tuzcuda çuval tamir işinde çalışan Zeynep Hanım, kırkında, kalın bacaklı, sürmeli, rastıklı bir kadındı. ağabeyiyle niçin konuştuğunu, ona niçin yüz verdiğini, maksadının ne olduğunu tahmin etmişti. Yanındaki pencereden dışarılara baktı. Ortalık günlük güneşlikti. Sadri, oldu mu dedi. Cemile içini çekerek, bana göre hava hoş cevabını verdi. 8. ayrımın sonu, sayfa 118.